Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 5, sayfa 51. Yaşamla dans et. Bu kadar çok şey almaya ihtiyacınız yok. Bu kadar fazla alana ihtiyacınız yok. Daha büyük bir eve ihtiyacınız yok. Daha fazla zamanınız ve enerjiniz var. Mücadeleyi azaltıp yaşamla dans edebilirsiniz. Bizlere gerçek erkeklerin ağlamadıkları öğretildi. Aslında gerçek erkekler ağlar. Uydurma erkekler ağlamaz. Gerçek erkekler gerçektir. Derin duygular kendilerine doğru gelmek için özlem çekerken, güçlü ve sessiz bir tip olma iddiasındaki aktörler değildirler. Bizlere ağlamanın zayıf olmak anlamına geldiği öğretildi. Aslında hem erkekler hem de kadınlar için sağlıklı gözyaşlarında güç bulunduğunu saptıyoruz. Ayrıca bu damlalarda huzur, uyum, enerji, şefkat ve güzellik vardır. Üniversiteye gittiğim zaman, mezun olduğum zaman, evlendiğim zaman, çocuklarım olduğu zaman, çocuklar kendi yollarına gittikleri zaman, tatile çıktığım zaman, yeni bir işe girdiğim zaman, boşandığım zaman, yeterince param olduğu zaman, emekli olduğum zaman, ne zaman olursa o zaman şeklindeki düşünme tarzı yaşamlarımıza hükmediyor sanki. Haham Zalman Zahter Shalomi'nin yaşlıca bir topluluğa verdiği mesaj beni çok etkilemişti. Onlara yaşlılığın ikilenleri biçerek ödül toplama zamanı olduğunu söylemişti. Daha önce sabanı sürdük, tohumları ektik ama henüz ektiklerimizi biçmedik demişti. Yaşlanmanın bir yıpranma dönemi değil, ikilenlerin biçildiği bir dönem olduğu fikrine katılmakla birlikte inanıyorum ki zenginlikleri toplamak için yaşlanmayı beklemek zorunda değiliz. Onları yaşamımızın her anında toplayabiliriz. Susan Jeffersey, Mücadeleyi Bırak, Yaşamla Dans Et adlı kitabında. Sayfa sonunda çerçeve içinde bir söz yer almakta. İyi geçirilmiş bir günün mutlu bir uyku getirmesi gibi, iyi yaşanmış bir hayat da mutlu bir ölüm getirir. Leonardo da Vinci. Hatırla bunları. İyi ol, fakat çok iyi olma. Birazcık huysuz ol, fakat çok değil. İçinden geliyorsa dua et. Eğer sana rahatlık veriyorsa arada bir küfür de et. Etrafındakilere karşı mümkün olduğu kadar dostça davran. Müşfik ol. Eğer bir gün kötü davranmanı gerektirecek bir durum karşısında kalırsan bağır, kır, dök ve unut. Her zaman gülümse. Dudaklarından tebessüm eksik olmasın. Hatta bu bazen acıtsa bile. Her zaman ve her yerde eline geçen bütün mutluluğu yakala. En ufak bir parçasının bile kaçmasına izin verme. Yaşa. Her şeyden önce yaşa ve sırf tesadüfen bu dünyaya gelmiş olduğun için laf olsun diye günlerini geçirme. Eğer gerçek aşkı tanıyacak kadar talihliysen, bütün kalbin, ruhun ve vücudunla sev. Hayatını o şekilde yaşa ki her an kendi kendinin elini sıkabilesin ve her gün faydalı olan hiç olmazsa ufak bir şey yap ki gecelerin yaklaşır yaklaşmaz örtülerini üstüne çekip kendi kendine ben elimden geleni yaptım diyebilesin. F. Collins Wildman. Gülüş kurşun olmaz mı? Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret, özlenenden uzak kalmak mıdır? Özlenen yakındayken hasret duyulamaz mı? Hırsızlık, para, mal çalmak mıdır? Saadet çalmak, müthiş hırsızlık olmaz mı? Solması için bir gülü dalından mı koparmalı? Pembe bir goncayken gül dalında solmaz mı? öldürmek için silah, hançer mi olmalı? Gülüş kurşun olmaz mı? Victor Hugo. Sayfa sonunda çerçeve içinde bir söz bulunmakta. Kriz kelimesi Çince yazıldığında iki harften oluşmakta. Bu harflerin biri tehlikeyi, diğeri ise fırsatı temsil etmektedir. John F. Kennedy. İkiniz de birer yalnız olduğunuzu unutmayın. Birbirinizi sevin ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın. Bırakın yüreklerinizin sahilleri arasında gelgitle çalkalanan bir deniz olsun sevgi. Birbirinizin kadehini onunla doldurun ama aynı kadehle eğilip içmeyin. Ekmeğinizi bölüşün ama aynı lokmayı dişlemeye kalkmayın. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte ama İkinizin de birer yalnız olduğunu unutmayın. Çünkü lavtadan dağılan müzik aynı ama nameleri çıkaran teller ayrıdır. Yüreklerinizi birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın. Çünkü ancak hayatın elidir yüreklerinizi saklayacak olan. Hep yan yana olun ama birbirinize fazla sokulmayın. Çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da birbirinden ayrıdır. Çünkü bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez. Değişen neydi? Roger Bannister'ın hayali bir mil koşusunda dünyanın en hızlı adamı olmaktı. O dönemde bir milin 4 dakikanın altında koşulamayacağı düşünülüyordu. Hatta çeşitli dergilerde bunun mümkün olmadığı, İnsan vücudunun buna dayanamayacağı yazılıyordu. Tüm bu ön yargılara rağmen Roger Bannister 1954 yılında 1 mili 4 dakikanın altında koşarak inanılmazı başardı. İşin asıl ilginç yanı, bundan sonraki 2 yıl içinde tam 213 atlet daha 1 mili 4 dakikanın altında koştu. Ne değişmişti? Sadece kafalarda oluşan engellerin kalkması dışında. Sayfa sonunda çerçeve içinde bir söz yer almaktadır. Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür. Mustafa Kemal Atatürk. Şöhret bu kadar kolay mı? Ünlü İngiliz yazar ve şair Thackeray'nin elde ettiği başarıyı kolay yoldan şöhret olmaya bağlayan biri şöyle demişti. Thackeray bir sabah gözlerini açtı ve kendini meşhur bir adam olarak buldu. Thackeray'nin yaşantısını yakından bilen Lord Northcliffe ise bu iddiaya şu cevabı verdi. O yataktan kalkıp kendini meşhur bir adam olarak bulduğu ana kadar 15 sene her gün 8 saat yazmıştı. Her gerçek başarı bir evi inşa etmek gibidir. Önce sağlam bir temel atılır, sonra sabırla evi tamamlamak için gerekenleri yaparsın. Bazı evler ya da kariyerler çabucak inşa edilebilir ama sağlam temeller üzerine oturmazlar. Görünüşleri güzeldir ama dayanıklı değillerdir. Bir gecede oluşan başarılara yakından bakarsan, 10 sene gibi bir hazırlık sürecinden geçtiğini görürsün. Dan Millman. Başkalarının işine karışarak boşa zaman harcamayın. Dikkatinizi gerçekten sizi ilgilendiren şeyler üzerine odaklayın ve başkalarının işlerinin sizi ilgilendirmediği konusunda açık bir görüşe sahip olun. Eğer bunu uygularsanız, baskı altına girmezsiniz ve kimse sizi etkileyip geriye döndüremez. Gerçekten özgür ve etkin olursunuz. Çabalarınız iyi şeylere yönelir ve başkalarının hatasını bularak ya da onlarla zıtlaşarak çabalarınızı aptalca ziyan etmezsiniz. Neyin gerçekten sizi ilgilendirdiğini bilir ve bu bilinçle düzenli bir şekilde hareket edersiniz, iradeniz dışında hiçbir şeyi yaptırılamaz hale gelirsiniz. Ötekiler sizi incitemez, düşmanlıklara çekilemezsiniz ve acı çekmezsiniz. Eğer amacınız bu ilkelerle yaşamaksa, bunun kolay olmadığını aklınızda tutun. Bazı şeylerden bütünüyle vazgeçmelisiniz ve şimdilik bazılarından vazgeçmeyi bir sonraki zamana bırakmalısınız. Mutluluk ve özgürlüğe erişmek istiyorsanız, zenginlik ve güç peşinde koşmaktan vazgeçmelisiniz. Epiktetos, Romalı köle. İsa'dan sonra 50-130. Kızgınlıklarımız. Kendini zedelenmiş hisseden insan kızgın olmaz. Francis Bacon, 1625. Kızmasını bilmeyen insan iyi olmayı da bilemez. Henry Ward Beecher, 1887. Öfkenizin ardından güneşin batmasına izin vermeyin. İncil'den. Pek çok insan karşısındaki kişinin öfkesinin sürdüğünü gördüğü için kendini öfkeye kaptırır. Frank Moore Colby, 1926. Gücün desteklemediği öfke aptallıktır. Alman atasözü. Kızgınlığın ne olduğunu bilmeyen insan hiçbir şeyi bilmiyor demektir. Anında yaşananı bilmediğinden. Henry Mitchell, 1952. Hiçbir şey insanı kızgınlık duygusu kadar hızla içine çekmez. Nietzsche, 1888. Kızgınlık, insanın bir diğerini cezalandırmasına neden olurken, kendine de işkence etmiş olur. Publius Syrus, İsa'dan önce 1. yüzyıl. Kızgınlığın yaşı yoktur, ölüm dışında. Sofokles, İsa'dan önce 401. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Espri anlayışınız çoğu zaman problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Espri anlayışınız gelişmişse kendinizi yargılamanız olanaklı olur. Espri anlayışınız zekanızı keskinleştirir. Espri anlayışınız karşınızdakilere mesajlarınızı kırıcı olmadan vermenizi sağlar. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün liderlik sırlarından. Taştan fışkıran pınar ol. Genç bir avukatken bir İngiliz şair tarafından yazılmış dizeler okumuş, çok etkilenmiştim. Taştan fışkıran bir pınar ol. Suyu tutan bir sarnıç olma. Bu sözlerin doğruluğuna inanmamıştım o zaman. Çünkü taşmak tehlikeliydi. Taşan suyun sevdiklerimizin bulunduğu alanı basması olasılığı vardı. Onları sevgi ve coşkumuzla boğabilirdik. Hayatım boyunca iç duvarlarımın sınırlarını aşmayan bir sarnıç olmaya çabaladım. Ve dedim ki kalbime, budalaya ne olduysa olacaktır bana da. Git yoluna, ye ekmeğini coşkuyla, ferah gönülle iç yarabını da. Ne yapacağını bilirmiş Tanrı önceden. Giydiğin hep beyaz olsun, başından eksik olmasın merhem. Yaşa keyfince sevdiğin kadınla, günlerin gururla dolsun. O da Tanrı'nın armağanıdır sana. Gurur dolu günlerin görüp göreceğindir hayatta. Bir de güneşin altında harcadığın emek. Yürü kalbinin gösterdiği yolda. Gözünle gördüğünü tanı. Ama bil ki bütün yaptıkların yargısına uğrayacaktır Tanrı'nın. Paulo Coelho, Veronica Ölmek İstiyor adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Herkesin korkuları vardır. Fakat cesur olanlar korkularını bastırır ve ilerlerler. Bazen ölüme, fakat her zaman zafere. Eski Yunan'da kral muhafızlarının özdeyişi. geleceği görmek. Gelecek her zaman belirsizdir. Hiçbir psişik, hiçbir falcı, hiçbir bilim adamı, hiçbir medyum gelecekte neler olacağını kesin olarak söyleyemez. Bu böyle kabul edilmeli ve hayal kırıklığı yaratmamalıdır. Olması gereken budur. Neyin nerede, ne zaman, nasıl olacağı bir gizem olarak kalmalıdır. Eğer geleceğe ilişkin her şey kesin olsaydı, istek olmazdı. İstek olmasaydı, yaratma ihtiyacı ortadan kalkardı. Yaratılış olmasaydı, biz ortadan kalkardık. Sydney Friedman. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha üstün. Bu nedenle öğreneceğim çok şey var. Emerson. Vizyon. Bakın kim neler söylemiş. Ya haklı olsalardı? Radyonun geleceği yok. Lord Kelvin, İskoçyalı fizik alimi. Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi. Charles H. Duell, Amerikan Patent Dairesi Başkanı, 1899. Denizaltıların savaşta ne işe yarayabileceğini anlayamadım. En fazla mürettebatın boğularak ölmesine neden olabilir. H. G. Wells, atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir. Henry Ford'un talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürü. 1903. Uçaklar hoş oyuncaklar ama askeri bir değerleri yok. Mareşal Ferdinand Foch, 1. Dünya Savaşı'nda Fransız orduları başkomutanı. 1911. Artistlerin konuşmalarını kim duymak ister ki? Harry M. Warner, film endüstrisi yöneticisi. Belirttiği görüş o sıralarda yeni icat edilen sesli film üzerine: televizyon en geç 6 ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemezler. Derek F. Zanuck, 20th Century Fox'un başkanı. 1944. Bilgisayarlar gelecekte belki sadece 1,5 ton ağırlığında olacaklar. Popüler Mechanics dergisi, 1949. Soundlarını beğenmedim. Ayrıca gitar gruplarının modası geçti. Decca Record plak firmasının bir yöneticisi. Söz ettiği grup Beatles, 1962. İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum. Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp'un başkanı, parantez içinde bir bilgisayar firması, 1977. Sen konuya hakim ol, sözcükler peşi sıra gelir. Horatius, Art Poetica'dan. San Usta'nın 12 Hile Yolu. 1. Düşmana karşı bir saldırıda etkili mi olmak isteniyor? Karşı tarafa etkisizlik görüntüsü vermelidir. 2. Düşmana karşı belirli bir eylemde bulunulmak mı isteniyor? Ona bununla ilgili hiçbir eylemde bulunulmadığı görüntüsü vermelidir. 3. Düşmana yakından saldırılmak mı isteniyor? Ona uzaktan saldırılacağı görüntüsü verilmelidir. 4. Düşmana uzaktan saldırılmak mı isteniyor? Ona yakından saldırılacağı görüntüsü verilmelidir. 5. Düşman avantaj elde etmeye çalışıyorsa önüne bir parça yem atmalı ve onu yanılgıya sürüklemelidir. 6. Kendini güçlendirmek için düşmanda ortaya çıkan kaos desteklenmeli veya ondan yararlanmalıdır. 7. Düşman tam teçhizatlı ise ona karşı en üst düzeyde silahlanılmalıdır. 8. Düşman kuvvetli ise geri çekilinmelidir. 9. Düşman kolayca gazaba geliyorsa, onu bu yönde kışkırtmalı ve düşüncesizce eylemler yapmaya sevk etmelidir. 10. Düşmanı kibrinden yararlanarak yanlış yöne sevk etmek için kendini düşmana küçük ve boyun eğmeye hazır göstermelidir. 11. Düşman sakin sakin yürüdüğünde dört nala üzerine gitmeli ve onu yok etmelidir. 12. Düşman kendi içinde yek vücut olmuşsa onu bölmelidir. Harrow von Sanger, Savaş Hileleri, Strategie Gamler adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: kanunlar örümcek ağlarına benzerler. Küçük sinekler yakalanır, büyük sinekler ağı delip geçerler. M. Aurelius. Suichiyo Honda'nın öyküsü, bir hayat dersi. 1938 yılında Bay Honda henüz okulda öğrenciyken sahip olduğu her şeyi bir küçük atölyeye yatırmış, piston ringleri konusunda kendi kafalarında var olan fikri geliştirmeye koyulmuştur. Çalışmalarını Toyota şirketine satmak istediği için gece gündüz çalışmış, dirseklerine kadar yağlara batmış, o atölyede yatıp kalkmış, sonuç alacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmemiştir. İşini sürdürebilmek için karısının mücevherlerini bile rehine koymak zorunda kalmıştır. Ama sonunda piston ringlerini tamamlayıp Toyota'ya sunduğunda bunların Toyota standartlarına uymadığı söylenmiştir. Onu gerisin geri 2 yıllığına okula yolladıklarında öğretmenleriyle arkadaşları ona gülüp durmuş, tasarımlarının çok saçma şeyler olduğunu söylemişlerdir. Ama o, tecrübenin acısına odaklanacağı yerde amacına olan konsantrasyonunu sürdürmüştür. 2 yıl daha geçtiğinde Toyota ona hayalindeki anlaşmayı sunmuştur. İhtirasıyla inançlarının sonuç verişi, ne istediğini bildiği, eyleme geçtiği, nelerin iyi sonuç verdiğine dikkat ettiği, istediğine ulaşıncaya kadar yaklaşımını sürekli değiştirdiği içindir. Ama o sırada ortaya yeni bir sorun çıkmıştır. Japon hükümetinin savaşa hazırlandığı günlerdir o günler. Fabrikasını kurmak için ihtiyacı olan betonu ona vermemişlerdir. Peki o vaz mı geçmiştir o zaman? Hayır. Bunun ne büyük haksızlık olduğuna mı konsantre olmuştur? Rüyasını ölmüş mü saymıştır? Asla. Yine tecrübelerini kullanmaya karar vermiş, başka bir strateji geliştirmiştir. Ekip arkadaşlarıyla birlikte kendi betonlarını yapabilecekleri yeni bir süreç geliştirmiş, fabrikasını öyle kurmuştur. Savaş sırasında o fabrika 2 kere bombalanmış, imalat tesislerinin önemli bölümleri mahvolmuştur. Honda'nın cevabı ne olmuştur o zaman? Ekibini toplamış, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun fırlatıp attığı benzin tenekelerini biriktirmeye koyulmuştur. Bunlara Başkan Truman'ın armağanları diye isim takmıştır. Çünkü niyeti o tenekeleri kendi imalatında ham madde olarak kullanmaktır. Savaş sırasında Japonya'da bu tür maddeler bulunmamaktadır. Sonunda bütün bunları arkasında bıraktığında bu sefer de bir deprem fabrikasını yerle bir etmiştir. Honda da o sırada piston operasyonunu Toyota'ya satmaya karar vermiştir. Savaştan sonra Japonya'da korkunç bir benzin kıtlığı başladı. Bay Honda ailesi için yiyecek alışverişine bile arabasıyla gidemez oldu. Sonunda çaresizlik içinde bisikletine küçük bir motor taktı. Hemen ardından komşuları "bize de öyle motorlu bisiklet yapar mısın?" demeye başladılar. 1-2 derken sonunda Honda'nın elindeki motorlar tükendi. O zaman yeni icadı için motor yapacak bir fabrika kurmaya karar verdi. Ama ne yazık ki elinde sermaye yoktu. Tıpkı daha önce yaptığı gibi bu sefer de ne yapıp yapıp bir yolunu bulmaya karar verdi. Japonya'daki 18 bin bisikletçi dükkanına birer mektup yazdı. İcadının getireceği hareketlilikle Japonya'ya yeniden hayat verebileceklerini söyledi. İçlerinden 5000 tanesi ona istediği sermayeyi vermeye razı oldu. Yine de yaptığı motorlu bisikleti ancak azimli bisiklet severlere satabiliyordu. Çünkü bunlar çok kocaman, çok ağır şeylerdi. Bunun üzerine son bir değişiklik daha yaptı. Çok daha hafif, küçük bir motorlu bisiklet modeli yarattı. Adını Super Cup olarak seçti. Bir gece içinde başarıya ulaştı. Kendisine imparatorluk nişanı verildi. Daha sonra motorlu bisikletlerini Avrupa ve Amerika'nın yeni kuşak çocuklarına yönelik olarak ihraç etmeye girişti. 70'li yıllarda da o kadar tutulan otomobilleriyle ortaya çıktı. Bugün Honda şirketi, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da 100 bin kişi çalıştırmaktadır. Japonya'nın en büyük oto üreticilerinden biri sayılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri içindeki satışları da Toyota'dan fazladır. Bu başarı bir tek adamın, koşullar ne olursa olsun, bir karara sürekli bağlı kalıp onu uygulamaktaki değeri ve gücü anlaması sayesinde gerçekleşmiştir. Kaynak Anthony Robbins. İçindeki devi uyandır. 5. ayrımın sonu. Sayfa 70.